Ayrım 6.
Evdeki sözlük ve ansiklopedilerse kavramları daha da karmaşık, daha anlaşılmaz hale getiriyordu yalnızca. O sıralar eve dönen ve hayatının en sinirli, uyumsuz ve alıngan dönemlerinden birine giren anneme de soramıyordum. Onunla iletişimim tamamen kopmuştu artık. Şimdi durup buradan o yıllarıma bakınca ne saf, ne küçükmüşüm diye sevecen gülümsüyorum kendime. Çünkü 15 yaşında hala anne ve babaların her şeyi bildiğine inanıyormuşum. Yine de uslu durmuyor, TV'nin karşısında oturup sürekli içki içip sigara dumanından boğulan annemin ağzını yokluyordum. Nasılsa annem biliyordur, belki bir şeyler öğrenebilirim umuduyla. Yetişkinler her şeyi bilmiyorlardı ama pek çok şeyi anlıyor, hissedebiliyorlardı. Böyle zamanlarda annem en iğneli sesini yakasından çıkartıp batırıyor, beni ürküten kahkahalar atıyor. "Ne o, babanın sevgilisi politik takılan bir entel mi yoksa?" diyordu. Her şeyin dışında kalmanın güçleştiği, ölüm korkusunun terör adıyla KBK'ların elinde kapıları çaldığı yıllardı. Babamlarda yemek yiyorduk. Bir cuma akşamıydı. Havalar iyice soğumuştu. Yemeğin ortasında telefon çaldı uzun uzun. Telefonu hep olduğu gibi Selen açtı. Sesi aniden değişti, heyecanlandı. Korku dolu, tiz bir başka sesle "Nerede, ne zaman, nasıl, şimdi nasıl?" diye sormaya başladı. Babam kalkıp Selen'in yanına gitti. Bir elini onun omzuna koyup merakla bekledi. Ortak dostları gazeteci şair Erdal Onat vurularak ağır yaralanmıştı. Erdal amcanın oğlu bir süredir düşünce suçlusu olarak hapisteydi. Kızı da annesinin babasını bile bilmediği bir Avrupa kentinde saklanıyordu. Yemekleri olduğu gibi bıraktık masada, babamın arabasına doluştuk. Selen çoktan bizi unutmuş, öfkeyle ağlamak arasında bağırıyordu. Babam düşünceli ve sessizdi. Cem olayın polisiye kısmıyla, ben Selen'in konuşmalarındaki yabancı kavramlarla ilgiliydik. Bürokrasi, proletarya, şablonculuk, KBK, lümpen vesaire. Beni ve Cem'i eve bırakıp kendileri Erdal amcanın yattığı hastaneye gitmeden önce dönüp baktığımda Selen'in kısa tırnaklı, şeffaf cilalı parmaklarını babamın elini sımsıkı kenetlenmiş gördüm. El eleydiler. Sanki iki el birleşmiş, tek bir el olmuştu. Daha önce annemle babamı hiç el ele görmemiştim. Annem babamın koluna girmeyi severdi. Araba gecenin karanlığına karıştığında soğuktan titreyerek arkalarından baktım bir an. Tuhaf, yalnız ve rahatsız hissediyordum kendimi. İçim ürperiyordu. Önce annemle babamın kurduğu güvenli dünyam yıkılmıştı. Sonra sokaklardaki güven kaybolmuştu. Ama ben en çok içimde giderek büyüyen güvensizlikten tedirgindim. Daha sonraları pek iyi kavrayacağım üzere güvensizlik ve belirsizlik bir çocuğun gelişimine vurabilecek en öldürücü darbedir. Bu darbenin izleri mutlaka kalıcıdır, mutlaka tehlikelidir. Bizim evin kapısında soğuktan ve güvensizlikten titrerken aklımda babamın eline sımsıkı tutunmuş Selen'in eli vardı. El eleydiler. Oysa babamın iki eli olduğunu, onun da Selen'in de boş kalan öbür elinin bana uzandığını görmemezlikten geliyordum. Çok uzun süre ancak onların elleri birbirinden kopuncaya dek sürecekti inadım, kıskançlığım ve mazoşistliğim. Annesi intihar ettiğinde 30'lu yaşlarının en başındaydı Teoman. Annesinin henüz 30 yaşlarındayken çoluk çocuğa karışmış koskoca kadın sayılacağını düşünüp içi ezilse de kendisinin de taptaze 30'undayken bir evlilik eskitmiş ve çoktan babalar sınıfına katılmış olduğunu hiç akıl erdiremiyordu. Kızı Deniz 6 yaşında. Kızının annesi Zeynep 2 yıldır siyasi tutuklu olarak Metris'teydi. Ablası Nergis kurtulabilmek için yurt dışına kaçan kocasını bir gün dönecek umuduyla bekliyor. Küçük kiralık bir evde yalnız yaşıyor. Yavaş yavaş avukat olarak isim yapmaya başlıyordu. Zeynep'in isteğiyle 1 yıl önce boşanmışlar. 1. derece akrabalıkları böylece bitince onu ziyarete de gidemez olmuştu Teoman. Hoş gittiği zamanlarda da konuşacak pek bir şey bulamıyorlardı ya. Zeynep ona boş bir çuvala bakar gibi bakıyor. Bakışlarına bir anlam geldiğinde de bu daha çok acıma, öfke, tiksinme karışımı, berbat bir bulmacaya dönüşüyordu. Eski kocasına kuru kuru sağlığını soruyor. Kızları Deniz'i arayıp aramadığını hiç irdelemiyordu. Teoman da karşısında giderek kadınlık pınarları koruyan, sevgisiz, kupkuru bir insan görüyor olmaktan acı çekiyor, bu ziyaretlerden nefret ediyordu. Oysa neşeli ve çekici, üstelik sakin bir kızdı Zeynep. Şimdi böyle çatık kaşlı, tutucu ve katı bir başka kadına dönüşmesindeki nedeni nasıl sebep olabildiğini düşünüp kendi kendine kızıyor, kahroluyordu. Acaba eski karısı cinsellik sorununu nasıl çözüyordu? Yıllarını hapiste geçiren genç kadınların bastırılmış cinselliklerini kimse sorgulamıyordu. O da sormaya çekiniyordu ama merak ediyordu. Belki de kendi sahiplenme duygusunun güdük kalması karısı Zeynep'i zedelemişti. Yok hayır, istese de Teoman'da sahiplenme duygusu oluşamazdı. Daha küçücük bir çocukken annesi Cahide Hanım'ın "Sahip olunan şeyin değeri yeter Teo" diyen sesi kulağına dokunduğunda yitip gitmişti yeni doğan sahiplenme güdüsü. Ne bir eşya, ne bir mekan, ne bir insan bütün yaşamı boyunca çoğu kez yanlış anlaşılacak bir rahatlıkla hiçbir şeye ve hiçbir kimseye iyilik eki takamamıştı Teoman. Hiç aldırmamıştı. Beceriksiz, boynuzlu, başarısız, iktidarsız, aptal neler dememişlerdi arkasından. Ama Zeynep'i o parmaklıkların ardında taze yıllarını gömerken gördüğünde ilk kez kızdı kendine. Kahroldu, gözleri doldu. Ona bir şekilde sahip çıkmalıydı. Ne eski karısı, sevgilisi ne de kızının annesi olduğu için değil, onu bir insan olarak gözetip önemsediği için. O yaşam dolu güzel kızın bu kas katı, hoşgörüsüz kadına dönüşmesine engel olmayı başaramadığı için. "Gelme bir daha," dedi Zeynep sonunda. Sonra da boşanmak istedi. Ona katlanamadığı besbelliydi. Ne ortak bir duygu kalmıştı, ne ortak bir düşünce. Yalnızca bir görev ve yardım anlayışıyla yapılan ziyaretler ve kanuni beraberlik de böylece koptu. Teoman artık bir apartmanın giriş katında yalnız yaşıyor. Arada sırada dünyaya çıkıp annesine gidiyor. Orada onun evindeki odasında kalıyor, çeviriler yapıyor, ansiklopedicilik, küçük parça mühendislik işleri alıyor. Kızına bakan eski kayınvalidesine biraz para yolluyor. Kendi kendine kurduğu yapar bir dünyada tam bir geçiş dönemi yaşıyordu. Boşanmak ona suçluluk duygusu vermişti. Bunaldı. Uzun bunalımlarının tadını çıkarmak için de evine kapandı. Zeynep 3 yıl sonra toplam 5 yıl içeride yattıktan sonra çıktığında Teoman'ı görmeyi reddetti. Sanki başarısızlığa uğrayan devrim düşlerinin tek nedeni Teoman'mış gibi öfkeleniyordu eski kocasına. Onu sorumsuz, ütopyacı, varoluşçu, kapitalist olarak suçluyor, toplum için en büyük tehlikeyi yaratan sosyal hastalık sınıfına dahil ediyordu. Kendine bir iş bulduktan sonra kızını yanına aldı ve bir daha evlenmedi. Şimdi bir reklam ajansında çalışırken, aynı kentte, aynı çocuğun ebeveyniyken bile Teoman'ı görmeye tahammül edemez Zeynep. Ütopyacılık konusunda Teoman'ı suçlamayan tek kişi annesiydi. Daha sonra ikinci birisi girdi hayatına, yine bir kadın, Nilsu. Ütopya ve red hiç de öldürücü bir hastalık değildir Teo. Sanatçı, yaratıcı insanda, lider ve ihtilacı ruhta mutlaka ütopyacılık mevcuttur. Hatta yararlı bir besindir oğlum. Annesi yaşasaydı incecik Polonya porselini fincanlara limonlu çay koyar, siyah gür saçlarını başının üzerine gururlu bir topuz yapar, yeşil, çekik gözlerinde mağrur ve yalnız ışıltılarla yanına otururdu. Eski güçlü sanatçılar Mozart, Tchaikovsky, Pushkin, Gauguin, Shakespeare neden artık yetişmiyor Theo derdi. İnce porselen fincanını yavaşça dudaklarına yaklaştırır, hiç höpürdetmeden yudumlardı. Sanayileşme tabiatı öldürdü. Oysa tabiat insanın en hayati parçasıydı. Her şey düzen, mecburiyet ve rekabete dönüştü. Sait Faik, Orhan Kemal, Orhan Veli'nin aylaklıkları, sevdalı düşleri olmasaydı birer küçük memur ya da iç güveysi kalacaklardı sonunda. Oysa ütopya, evet ütopya elzemdir yaratıcılar için Teo. Sonra o sıralar artık hikaye yazarı olarak iyice ünlenen liseden arkadaşı Nehir'e Gümüç'ün yeni yolladığı kitapları çıkartır, okur, notlar alır, ya ona yazar ya da onun son mektubunu yeniden okurdu. Yüzünde böyle bir arkadaşı oluşunun gururu ve minnettarlığıyla sanki bu dünyadan uzaklaşırdı. Aynı kentte yaşamaya başladıkları zaman bile bu ikisinin birbiriyle yazıştıklarını düşünürdü Teoman, kıskanç bir sevgiyle. Annesi yaşıyor olsaydı, ölmeseydi ne iyi olurdu. Bir fincan limonlu çay, kitapları, sohbeti, annesi. Ama yoktu işte. 3 ay gidemedi. Annesinin intiharından sonra tam 3 ay her sabah gitmeyi planladı. Her gece ertesi gün mutlaka giderim dedi ama yapamadı. Dahası o 3 ay dünya ile bütün ilişkileri askıdaydı. Saatleri, gecesi, gündüzü birbirine karışmış. Bu karışıklıkta yitip gitmekten kekremsi bir tat alır. Bu tadın da zevkine varır olmuştu adeta. Oysa annesinin intiharını en sakin, en yürekli karşılayan kendisiydi. Sanki saklı farklılığını bütün dünyaya ilan etmişti sonunda annesi. Boş ilaç kutusu, kısa ve net bir not, düzgün bırakılmış bir çift terlik ve o eskimiş fotoğraf. Temiz, şık ve mistik. Garip bir gurur duygusu içini doldursa da, bu ölüme sempati duyduğunu kendisine itiraf etse de, bütün bunlar işin sanatsal yanı, estetik çizgileriydi. İşin bir de artık o bordo kadife koltuğunda oturup sehpada mutlaka limonlu çayının tüttüğü incecik Polonya porselen fincanı ve kitaplarıyla keyif çatarak oğluyla arkadaşlık edemeyen Cahide Hanım yanı vardı. Edemeyen. Çünkü yoktu. Artık yoktu annesi. İşte bu kısmını bir türlü hazmedemiyordu. Teoman, şıklık, farklılık, mistisizm. Güzel de keşke bir şaka olsaydı bu ölüm. Ama ölümün şakası yoktu. Önceleri yalnızca alacaklarını toparlamak, kendi evinin kirası, denizin masrafları gibi giderlerini ödemek için kısacık çıkıyordu annesinin evinden. Koşarak dönüyordu sonra, sanki bir bekleyen, bir merak eden vardı. Sanki Cahide Hanım hala oradaydı. Kapanıyordu annesinin evine, içiyor, okuyor, düşünüyordu. Bu onun ibadeti, rahat bırakın, nasılsa toparlanacak. Anneme çok yakındı Teo, diyordu Nergis. Kendisini ilgisizlikle suçlayanlara. Bırakın ibadet etsin, bırakın hesaplaşmalarını bitirsin, acısını yaşayıp akıtsın içinden. Bir yıl sonra Teoman kendi evine döndü. Nergis de annesinin evine taşındı. Ablası Teo'nun artık kendi evindeki o eski odasına ve kitaplarına hiç dokunmadı. Sanki gizli bir anlaşmayla her şeyi eskisi gibi korumaya karar vermişlerdi. Sadece kızı Cahide Hanım'ın yerine geçmişti. 3 ay sonra bir sabah telefon etti, kendisini tanıttı ve görüşmek istediğini söyledi. Nehire gömüç bir iş randevusu verir gibi onu ertesi gün akşam 5'te kabul edeceğini bildirdi, evini tarif etti. Cahide'nin ölümünden haberi vardı ama nereden, nasıl haber aldığını belirtmedi. Kuru ama nazik bir sesle konuştu. Acaba annesi intihar edeceğini yazmış mıydı NG'ye? Yoksa Cahide Hanım Nehire gömüçe Teoman'dan daha mı yakındı? Sakallarının uzayan kısımlarını düzeltti, yüzüne gözüne çeki düzen verdi. Aylardır ilk kez aynaya baktığı için kendine yabancılaşmıştı ama pek takmadı kafasına. Kendine yeni çoraplar aldı, tertemiz giyindi, annesinin en sevdiği çiçeklerden bir demet seçti ve bebeğe gitti. Kapıyı Nehire gömüç açtı. Fotoğraftaki o şen şakrak, o taptaze genç kıza çok benzeyen gözleriyle önce Teoman'ı süzdü, sonra elindeki papatyalara takıldı. Yeniden Teoman'a baktı, bir şey arıyormuş gibi titizlendi. Bulunca rahatladı, sert çizgileri biraz yumuşadı. "Evet, Cahide'nin oğlusun sen," dedi. Hiç de sandığı gibi kasvetli, kitaptan duvarlarla boğulmuş bir mekan değildi davet edildiği salon. Aksine aydınlık, iri yapraklı bitkilerle cömertçe yeşillendirilmiş, rahat, iç açıcı bir odadaydı. Görünürde hiç kitap yoktu. İçeride büyük bir çalışma odası olmalı diye düşündü Teoman aceleyle. Rahat olduğu besbelli bir kanepenin üzerinde tombul bir kedi sere serpe uzanmış uyuyordu. Orta sehpanın üzeri dergiler ve gazetelerle doluydu. İri cam bir kavanozda sarı leblebiler, bir diğerinde ev kurabiyeleri vardı. Bu iki kavanoz Teoman'ı çok keyiflendirdi. Hemen bir avuç leblebi alıp yemek istedi ama vazgeçti. Gidip kediye yakın olan koltuğa oturdu. Kedi uyandı, uzun uzun esnedi, gerindi. Sonra Teoman'a dönüp onu inceledi dikkatle. Galiba onu fazla ilginç bulamadığı için burun büküp yeniden uzanıp uyudu. Çayınızı nasıl alırsınız? Daha hiç konuşmamışlardı. Hemen çay ikramı başlamıştı. Çayı koyu, şekersiz ve limonlu içiyordu Teoman. Aslında kahveyi tercih ederdi ama yalnızca çay sorulmuştu. İncecik porselen fincanda çayı geldi. İçindeki limon dilimi tıpkı annesinin kestiği biçimde üçgendi. Acaba fincanlar Polonya porseleni miydi? Meraktan çatladı fakat soramadı. Ne iş yaptığını, çocuğu olup olmadığını ve ablası Nergis'i sordu NG. Sonra yayımlanan son öykü kitabından söz ettiler. Artık eskisi gibi çok yazmıyor, daha ince eleyip sık dokuyor ve güç beğeniyordu. Bu son kitabını da yazar bir dostunun ısrarı üzerine bir araya getirdiği farklı dönem öyküleriyle oluşturmuştu. Bu ortam, bu kimliksizlik iştahımı kapatıyor dedi. Sesinde gerçekten söylediğini hissettiğini gösteren bir iştahsızlık vardı. İkinci çay sırasında sehpadaki kavanozun kapağı açıldı ve kurabiyelerden yenildi. Hindistan cevizi kokusu, çayın derin bergamut kokusuyla nefis bir uyum yaratmıştı. Çok keyiflendi Teoman. Kendini evinde ve küçük bir oğlan çocuğu gibi keyifli hissetti. İçi ısındı. Mektuplarında özel hayatından pek söz etmezdi. Daha çok okuduğu kitaplarla, gözlemleriyle, hayalleriyle doldururdu sayfaları. Hayallerimiz en saklı yüzümüze tutulan aynalardır bende. Bir de sustu, çayını yudumladı. Pat diye dalmıştı konuya NG. Şaşırıp eli ayağına dolaşan Teoman çabucak toparlanıp sordu. Bir de ne? Bir de sen, oğlu Teo. Cahide'nin gerçek dünya ile tek organik bağlantısıydı. Yaşayan iki kahramanından biri. Öbürünü soramadı Teoman. Sevindi. Utangaç bir gülümseme yayıldı yüzüne. Sol yanağındaki gizli gamzenin aynısı annende de vardı. Ama sen daha çok babana benziyorsun. Aynı burun, ağız ve heybetli yapı. Sakalının altındaki gamzeyi nasıl görebildiğine şaştı Teoman. Aylardır ilk kez gülümsediğini düşündü. Yeniden sevindi. Gevşedi, sonra kendini bile şaşırtan çocuksu bir sesle sordu. Annemin mektuplarını, size yazdıklarını bana ödünç verebilir misiniz acaba? Birkaç günlüğüne yalnızca. Bıçak gibi bir sessizlik kesti havayı. Hava ikiye ayrıldı ve parçaları sallandı boşlukta. Umarım bu ziyaretinin amacı mektuplar değildir Teo. Onlar bana yazılmıştı ve benden başkasına açılamayan bir yüreğin heyecanlarıydı. Ablası ve annesinden başka hiç kimse ona Teo demezdi. İyice gevşedi, şımarık bir ses tonuyla konuştu. İyi ama ünlü yazarların mektupları ve güncellerini sonradan yayınlamak da mı suç sizce? Nehire Gömüç dikkatle Teoman'a baktı. Onun annesiyle bu ses tonu ve bu ifadeyle konuştuğunu hemen anladı. Herhalde hiç sen diye hitap etmemişti annesine. Ben özel hayatlara, kişinin kendisine sakladıklarına ve seçtiği insanlarla paylaştıklarına dair konularda çok tutucu biriyim Teo. Öyle şeyler vardır ki ait olduğu kişiyle mezara gitmelidir. Böylece annesinin mektuplarını okuması için pek umut olmadığını anladı Teoman. Hiç değilse şimdilik. Belki kendisini tanıtıp sevdirirse belki ileride. Birden durumunu çok tuhaf hissetti. Burada ölen annesinin arkadaşı ünlü bir yazarın evinde oturuyor, onunla çay içip kurabiye yiyor ve annesinden bir iz arıyordu. Belki de bu iz annesinin düş kırıklığına uğratamadığı konusunda onun en yakın arkadaşının yakacağı küçücük bir umut ışığıydı. İlk kez orada, o zaman annesinin arkasından onun genç sayılabilecek yapay ölümünde kendi suçunu sorguladığını ayrımsadı. Elektrik çarpmış gibi titredi, canı yandı. Üşüdün mü Teo? Artık bahar geldi diye kaloriferi yalnızca geceleri yakıyorlar. Acaba ne zamandır annesine karşı gizli bir suçlulukla yüklenmişti? Titremesi geçti ama içi üşüyordu. Bir çeşit hayal kırıklığı sonrası ürpertisiydi bu. İnsanın en şiddetli hayal kırıklığı kendi kendine uğrattığı değil midir? Oysa onu mutlu ettiğine kesinlikle inanıyordu. Evet, dağınık, düzensiz, özgür ve cesur bir yaşamı vardı ve böylece annesinin özlemlerini duyduğunu düşünüyordu. Ama ya yanılmışsa? Ya annesinin intiharında son umudu oğlundan yiten beklentilerinin de etkisi olduysa? Ne sanatçı olmuş ne de yazarlıkla ilgilenmişti. İyi bir okur, maceracı bir adam, sanatsever, hoş bir erkekti. Kadınlar böyle tanımlarlardı onu. Annesinin düşlerinin tersine mühendislik gibi sınıfları çizilmiş, formülleri belirlenmiş bir alanda çalışmayı seçmiş, bir mühendis olmuş ama annesinin bir gün bile "Oğlum mühendistir" diyerek gururlanan sesini duymamıştı. Gerçi mühendis olarak fazla varlık göstermemiş, her telden çalmıştı ama bu yüzden daha çok serbest meslek sahibi, politikacı ya da şimdilerde iş adamı diye takılırlardı ona. Her ne kadar biraz gitar, biraz akordeon çalsa da, çok iyi bir edebiyat, özellikle şiir okuru olsa da, meslekhanesinde şair ya da müzisyen yazmıyordu. İyi ama her isteyen de sanatçı olamaz ki. Kime söylüyor bunu? Annesi öyle iyi bilir ki bu gerçeği. Hem sonra gerçek sanatseverler, sanattan anlayanlar, kültür tüketicileri olmasa sanatçılar olur muydu bakalım? Cahide hanımefendi. Acaba annesine karşı bilinçaltı bir reaksiyon olarak mı seçmişti mesleğini? Onun sevgiyle örülmüş bile olsa, kollarını ta çocukluğundan beri sımsıkı bağlayan, kendi düşlerinden kırpılmış bir kundakla sarmasına içten içe bozulmuş muydu? Birden kaşınmaya başladı. Önce avuç içleri, yanakları, kolları, bacakları, boynu, sırtı, sonra bütün vücudu. İç organları bile kaşınıyordu ince ince. Sakın bu kedi pireli olmasın diye düşündü ama onun tertemiz, parlak tüylerle hiç kımıldaman derin derin uyuyor olduğunu görüp vazgeçti. Onu sanki içinden geçenleri tek tek okur gibi dikkatle izleyen Nehir'e Gömüş'le göz göze geldiğinde tuvaletin yerini sorup kendini banyoya güçlükle attı. Etlerini parçalayacak kadar sert bir kaşınma hummasıyla kapıldı. Ancak 5-6 dakika sonra kaşınmalar azaldı, vücudu, yüzü şiş ve kıpkırmızı bir halde bitap düştü. Klozetin kapağını kapatıp üzerine oturdu. Sinirli, gergin ve yorgun kaldı Nehir'e Gümüş'ün banyosunda. Her şeyin çok anlamsız geldiği o anlardan uzun birini yaşıyordu. Banyoda bulduğu lavanta kolonyasını kollarına, yüzüne, ensesine sürdü. Kaşınırken berelediği cildi yandı. Biraz çeki düzen vermeyi denedi kendi kendine, beceremedi. Salona döndüğünde akşam karanlığı çökmekteydi. NG pencerenin önündeki iri koltuğa oturmuş, camlı balkon kapısının tam önünde denize doğru bakan bu koltuk onun daimi yeriydi besbelli. Limonlu çayını yudumluyor, denizi seyrediyordu. Kedinin hırıltılarından başka çıt yoktu salonda. Teoman geri döndüğünü belli etmek için öksürdü ama öbürü çoktan soyutlamıştı kendini o mekandan, o zamandan. Sanki yapayalnızdı, mutlak bir başınaydı. Bu Teoman'ı rahatladı. Gevşedi, düşünüp dingilleşmek için zaman kazanacağına sevindi. Gidip kedinin yanına uzanır gibi oturdu, rahatlamaya çalıştı. Ne kadar zaman geçti? Belki 10 dakika, belki yarım saat, belki daha fazla. Tıpkı bir meditasyon yolculuğundan dönen berraklaşmış bir beynin aydınlık huzuruyla sayıklar gibi konuştu aniden. Benim annem bir apaçiydi. O bir apaçiydi. Nehir'e Gömüş şaşırmış, Teoman'ın varlığını son anda anımsamış, yine de kim olduğunu tam çıkartamamış gibi yabancı, kısık gözlerle baktı ona.